Pós-Time.
Time. Kısmet Teknesi Sadun ve Oda Boro. On buçuk metrelik bir tekneyle dünya turuna çıkmak sıra dışı bir hayaldi. Üstelik Türk denizcilik tarihinde böylesine iddialı bir girişim o güne dek hiç olmamıştı. Fakat iddia sahibi kararlıydı. 1958 yılından 1963'e kadar çalıştı ve bu olağanüstü yolculuğu en ince ayrıntısına kadar planladı. Sonunda adını kadere teslimiyetten de alan kısmet teknesini Salacak sahiline denirledi. Deniz sevdalısı bu çalışkan adamın adı Sadun Boro'ydu. İki yıl sonra 21 Ağustos 1965'te hayallerini gerçekleştirmek üzere demir aldığında yanında sadece eşi Oda Boro vardı. Denizcilerin terimiyle Vira Bismillah diyerek yola koyulan çiftin ilk durağı Atlantik Okyanusu'ydu. Kanarya Adaları'na ulaştıklarında ise yanlarına meşhur kedileri Micho da katıldı. Sadun, Oda ve Micho artık uçsuz bucaksız denizlerin ortasında yapayalnızdı. Atlantik'i aşmaları bir ay sürdü fakat kısmet teknesinden uzun süre kimseler haber alamamıştı. Endişe verici haftalar, ABD Deniz Kuvvetleri'nin onları açık denizde tesadüfen fark etmesi ve Türkiye'ye haber vermesiyle mutlu sona bitti. Her şey normale döndüğünde yeni hedefleri Pasifik Okyanusu'ydu. Yolculuğun bu uzun ve en zorlu etabını geçmek üzere Galapagos Adaları'ndan ayrılıp okyanusa açıldılar. Sayısız tehlikelerle geçen sefer boyunca en son Süveyş kanalında mahsur kalmış fakat teknelerini bir kamyona yükleyerek Akdeniz kıyısına kadar taşımayı başarmışlardı. Artık geri dönüş zamanıydı. Gel gör ki bin bir zorluk yine onları bekliyordu. Akdeniz'den hareket ettikleri haberi Türkiye'ye ulaştığındaysa herkes sevinç içindeydi. Boro çifti zorlu dünya turunu tamamlayıp ülke sınırlarına kadar geldi. Türk donanması Boro çiftini Midilli açıklarında karşıladı ve donanma İstanbul kıyılarına kadar refakat etti. İnanılmayacak bir güzellik yaşanıyordu. Kısmet tam 2 yıl 10 ay sonra 15 Haziran 1968'de nihayet vatanına İstanbul'a ulaşmıştı. Sadun ve Oda Boro kısmet teknesinden inip karaya ayak basar basmaz bütün İstanbul adeta sokaklara döküldü. Dile kolaydı. Tarihte ilk kez bir amatör Türk denizcisi eşiyle birlikte dünya turunu tamamlamıştı. Efendim merhaba, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan, Memleketim FM'den canlı yayından selamlıyoruz sizleri. Spor Daima ekibi olarak Eda Kotanoğlu, yapımda çok emekleri olan arkadaşımız, ana kumandada Tolga Kökten, programın daimi konuğu, spor araştırma ve yorumcusu, eski milli sporcu Özkan Pekesen, telefon hattımızda İzmir Bakırçay Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi, daha da önemlisi spor sosyoloğu kimliğiyle programımıza katkılarda bulunan Profesör Doktor Ahmet Talimciler ve mikrofonun başında Spor Daima programının prodüktörü ben Murat Örem. Hepinize sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Birlikteliğimizin başında canlı yayında okuduğu metinde Sadun ve Oda Boro çiftini sizlerle paylaştık. Bu metni Özkan Pekesen kaleme almıştı. Ben de yorumlamaya çalıştım. Şimdi Sadun ve Oda Boro çiftinin o inanılmaz yolculuğunu, detaylarını konuşacağız ama çok eskilere gideceğiz. Berkant, aramızdan ayrılan rahmetli Berkant'ın 1970'lerin başında seslendirdiği, tam da kısmet teknesini Sadun Boro'ya anlattığı bir şarkıdan çok kısa bir 1,5 dakikalık bölüm dinleteceğiz. Ardından konuklarımıza da hoş geldiniz diyeceğim.
Las Palmas'ta ve Barbados'ta o yarıştı dev dalgalarla, yılmadı ne Sadun ne o da. Kısmet boyun eğmedi okyanusa, dinlemedi tayfun fırtına, selam olsun Barbaroslara. Kısmet gece yarısı Jakarta'da, dost oldu sularda mehtapla, derdini anlattı onlara. Kısmet bir Singapur sabahında, derdini anlattı onlara, yurdunun hasreti ruhunda.
Evet Özkan, farklı bir girizgah yaptık. Metni her zaman okuyorduk ama bu metinle birebir uyumlu, çok emek verilmiş bir çalışma. Fonda akıyor, yavaş yavaş o feyden olacak.
Çünkü kısmet gemisiyle ilgili ya da bu yolculukla ilgili, gemi diyorum özür dilerim, teknesiyle ilgili, Sadun Boro ile ilgili o kadar çok...
İşte buna lapsus, bilinçaltı diyoruz. Çünkü bütün okyanusları aşmak ancak bir geminin başarabileceği bir şey.
Elbette.
Bir teknenin başaramayacağı bir şey olduğu için bilinçaltın sana oyun oynuyor.
Aslında bu dil sürçmesi iyi oldu. Bakın evet, farklı bir şey vesile oldu.
10,5 metrelik bir tekneden bahsediyoruz aslında. Başarının büyüklüğünü buradan gözünün önüne getirsin dinleyicilerimiz. Tabii. 1,5 futbol kalesi büyüklüğünde, uzunluğundaki bir gemiyle bütün dünyayı dolaşıyorsunuz.
Geziyorsunuz evet. Ve döneminde hatta pullar çıkarılıyor bu yolculuğun anısını. Bir de dönemin en ünlü şarkıcılarından birisi Berkant. Hı hı. Ve tabii ki çok yoğun çalışmaları olan, o zaman birçok sanatçıyla yan yana gelen, şarkılarında sözler yazan Sezen Cümbür Önal la gidiyor hikaye tabii ki.
Ne güzel sözler var değil mi? Boyun evet, eğmedi okyanuslara, dinlemedi Tayfun Bora, selam olsun Barbaros'a.
Ya ne tarihimiz unutulmuş evet, ne bu güzel başarı bir şekilde bu sözlerle taşlandırılmış. Ve yani çok büyük bir ilgi var. O yüzden programın içerisinde böyle bir şeyi de birlikte paylaşalım istedim. Dolayısıyla çok da güzel de bir şarkıydı.
Değil mi?
Melodisi
değil
de
mi?
Çok keyiflidir ya.
Evet, bir Ahmet Hocam'a uzanalım bakalım. Evet, Ahmet Hocam merhaba.
Merhaba.
Nasılsın değerli hocam?
Teşekkür ederim, iyiyim. Sizler nasılsınız?
Bizler de iyiyiz. Birkaç haftadır denk getiremedik. Senin bir tempon vardı. Biz başka başlıklar üzerinden gittik. Sesini duymak güzel. Ne diyorsun Sadun Boro, bizim çocukluğumuz? Mutlaka sende de çağrışımlar vardır. Konuya neresinden dahil olmak istersin? Kişisel bir anın üzerinden mi? Bildiklerin üzerinden mi?
Ben aslında şuradan dahil olmanın daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Yani ben bir sosyolog olarak... yani işin spor kısmına tekrar gireriz ama bir de işin sosyolojik anlamda baktığınız zaman denizlerle haşır neşir olma meselesi var. Bu da bizim yani üç tarafı denizlerle çevrili olmasına rağmen ülke olarak bu ülkenin insanların kültürel anlamda denizlerle geçirdiği bağ, orada kurduğu bağ ne yazık ki çok zayıf. O açıdan da baktığınızda Sadun Boran'ın 10,5 metrelik bir tekneyle dünya turuna çıkması bir anlamda yani bizim insanlarımızın ufkunun da genişlemesine yol açan bir sürece tekabül ediyor.
Ki ta yani, 60'lar bu yani, 1960'lar
tabii yani,
değil mi?
60'ların ortasından bahsediyoruz. Yani henüz Türkiye'de de pek çok şeyin olmadığı. Yani bizi dinleyenlere şöyle bir örnek verirsem tam yerinde olacaktır. Sadun Boro gidip geldiğinde daha Türkiye'de televizyon yayını yok.
Tabii. Yalnızca yani, İstanbul Teknik Üniversitesi'nin deneme yayınları var.
Deneme yayınları var ama
o
yani
5-10 hanede alıcı var zaten.
O kadar böyle düşündünüz ama yani bu olayın ne kadar büyük bir etkide bulunduğunu, hakikaten de Sadun Boro teknesiyle beraber döndüğünde İstanbul'da yer yerinden oynuyor. Yani o dönemin gazetelerini gördüğünüzde, yani ben o gazetelere tekrar şöyle bir baktım şey üzerinden, hakikaten çok etkileyici. Yani ve Sadun Boro çiftinin, Sadun ve Oda Boro çiftinin beraber hayatları boyunca bütün bu süreci devam ettirmiş olmaları ve işte Marmaris'te onlarla beraber anılan bir yolun olması, bütün tabii, bunların önemli karşılıkları bunlar. Yani gerçekten de Sadun Boru ve eşi, sevgili eşi, Türkiye'de Türk insanının, bu coğrafyada yaşayan insanların denizlerle buluşmasında ve onun da ötesinde, belki de denizlerle buluşmanın da ötesinde, insanların tutkuyla bağlı oldukları bir takım şeyleri yapabilmelerinin, eğer gerçekten istiyorlarsa, imkansız olmadığını göstermesi açısından çok önemli bir isim.
Çok doğru. Önemli bir çift değil mi? Sadun ve o da Boru. Şöyle evet. De bir güzellik var. Hani gerçekten karı koca olarak birbirine bu manada da yaslanmak, o upuzun yolculukta her şeyi göğüslemek önemli. Bu işin bu tarafı da birazdan konuşuruz onunla. Sen bir soluklan bakalım. Özkan tamam. Neler söyleyecek?
Şimdi tabii bu yolculuğun bir şeyi var. Bir
güzergahı mı var?
Bir background'u var, yani bir öncesi var. Arka planı var. Sadun Boru Galatasaray Lisesi mezunu. Dolayısıyla 1952'de Galatasaray Lisesi'ni bitirdikten sonra İngiltere'ye tekstil mühendisliği okumaya gidiyor. Şimdi orada bu tahsiliyle meşgul olurken denizde zaten çok haşır neşir bir denizcilik dergisinde bir ilan görüyor. Bu bir iş ilanı. Fakat o işe girmek hakikaten zorlu bir süreç. Bir şekilde başvuruyor. 200 kişi içerisinden seçilen bir isim. Bakın demek ki o zaman da ne kadar aktifse. Burada seçiliyor ve bu yolculuk öncesi o bin, yani gideceği kotra diye tabir eder kendisi. O yolculukta Atlantik'i geçmeleri söz konusu. Yine de tıpkı bunun gibi bir yolculuk var. Ve orada o Atlantik'i bir İngiliz şirketiyle birlikte geçince şöyle bir söz veriyor kendi kendine. Diyor ki bir gün gönderinde Türk bayrağı olan bir tekneyle buralara geleceğim ve bu turu tamamlayacağım. Bu şeyi, tabii ki bu iddiası çok şey bulunuyor biraz, hani biraz şeyini aşan, söylemini aşan bir
hayal gibi görülüyor.
Hayal, kısacası böyle. Fakat Türkiye'ye döndüğü zaman kısmetin yapımına başlıyor zaten. Kısmet gemisinin bir özelliği var.
Gemi değil, tekne.
Özür dilerim. Teknesinin bir özelliği var. O da Norveç'te, yani Kuzey Denizlerinde kullanılan teknelerin birebir aynısı. Çünkü daha dayanıklı oldu işte o sularda daha rahat gelip gidebilmesi için. Sağlıcakta tabii ki bu uzun süre çalışıldıktan sonra hayata geçiyor ve bir şekilde yapımı bitiriliyor. Ama halen daha bir sürü bir şey eklenmesi lazım ve bu yolculuğun da bir de sponsoru olması gerekiyor. Çünkü geliş gidiş belli maliyetler tabii. İçerisinde. O kısa süre içinde farklı işlerde çalışıyor. Hatta şeyini bir şekilde geminin birçok yerini bizatihi kendisi elleriyle
teknenin kendisini
onardığı ya da yapmaya çalıştığı söylenir. Dolayısıyla 65'te artık o şey yapacak
duruma geliyor. Sponsorluk deyince benim aklıma hani bugünü çağrıştırdı. Bir kurum, kuruluş mu sponsor oluyor yoksa çalışarak kendi kendine mi sponsor oluyor?
Hayır, bir gazete. Gazeteyle görüşüyor. Gazete dolayısıyla yazı işleri müdürü de diyor ki ben bu yolculuğa çıktığım zaman uğradığım her limanda karşılaştığım her türlü zorluğu gazetenize bildireceğim.
O bir gazete hala yayın hayatında devam eden, evet, Hürriyet gazetesi.
Hürriyet gazetesi.
Şimdi kültür hizmeti olduğu için burada o ismi zikredebiliyoruz. Tarihsel manada, evet.
Dönemin yazı işleri müdürüyle konuşuyor. Son derece uygun bulunuyor. Her gittiği limandan da yolculuğu anında geçen, başından ne geçiyorsa oraya bildiriyor. Gazete bu anlamda kendisine yardım ediyor. Ve zaten nerede olduğunu bildirdiği andan itibaren de bir yazı dizisi olarak çıktığı için Türkiye Sadun Boru'nun yolculuğuna birebir de şahit olmuş oluyor bu
arada. Yani iletişimin bugünle kıyaslanmayacak kadar yavaş aktığı bir dönemde belirli periyotlarla gazetede bu seyri seferin paylaşılması okurla aslında muhteşem bir şey.
İşte
yani
zaten
olumlu bir şey.
En sonucunda gelinen o büyük izdiham da biraz da buradan kaynaklı. Yani ciddi bir, çok heyecanlı bir film gibi bir durum var ortada. Sürekli başlarına da bir şey geliyor. Ve şöyle düşünün, bir navigasyon diye bir şey yok mesela.
Tabii.
O kadar zorlu bir şey ki bugün gerçekten bugünün denizcileri, tekne kullanan kişiler, ya olayın tekrar düşündüğü zaman yani imkansız olduğu söyleniyor. Bunun nasıl olup da başarıldığı üzerine halen kafa yoruluyor. Hatta gittiği bütün koyların hepsini kendisi tek tek not aldığı için bugün bütün onlar tam teknolojik bir şekilde biliniyor ama halen bütün tekne kullananlar, bu tür şeylerle uğraşan insanların hepsinde bir başucu kitabı gibi onun yazdığı notlar var, kitapları var vesaire. Yani sadece bu bir turla kalmıyor. Yani öyle bir kültür yansıtıyor
ki. Tabii onları konuşacağız ama sevgili dinleyiciler, Özkan'ın çıkardığı notlar var. Ben onlardan biraz yararlanayım. Bakın, İstanbul'da başlayan yolculuk 1966'da güzergaha bakın. Cebeli Tarık, Kanarya Adaları, Barbados, Karayip Adaları, Panama Kanalı, Galapagos Adaları, Tahiti, Fiji Adaları. Bunlar 1966'da geçilen güzergahlar. 67'ye geldiğimizde Yeni Gine, Endonezya, Singapur, Bengal. 68'de Seylan, Arap Denizi, Kızıldeniz, İsrail ve İstanbul. Yani çok genel durakları burada paylaşıyoruz sizinle. Bütün dünyayı gezen, değil mi, bir
ya bu süreç. Olacak şey değil de yani, ama gerçekleşiyor zaten de. Dediğim gibi bu arada başlarına o kadar şeyler geliyor ki, bahsettiğiniz denizlerden. Tabii. Gidiliyor, geliniyor falan.
Anılar diyordun, böyle yani aktarmak istedim.
Şey var, Süveyş kanalına geldikleri zaman Mısır'a, o dönemin hükümeti, Mısır hükümeti Fransa'nın elinde tuttuğu o şeye, Süveyş kanalına bir şekilde el koyuyor. Yani diyor ki şu an idare bizde, buradan herhangi bir gemin geçmesini yasaklıyoruz. İyi de şey, kısmet
de o döneme denk geliyor.
Şu kısmete bakın gibi bir durum var sonuçta. İzin verilmiyor. Çok büyük ısrarlar olmasına rağmen yine de bir izin çıkmıyor. Diyorlar ki ancak şunu yapabiliriz. Bir kamyona kısmeti yükleriz. Yükledikten sonra Akdeniz kıyısında bir çölden geçtikten sonra varırsınız. Ondan sonra gideceğiniz yere gidersiniz.
Devam edersiniz.
Fakat gittikleri yer gene dönemin koşulları itibariyle çok sakıncalı yerler. Bir takım işte
kabileler falan var değil
vesaire.
Mi?
İşte,
otorite, devlet otoritesini
tanımayan insanlar var. Dolayısıyla çok zorlanıyorlar. Oraya gelirken de işte şey var. Anı derken şunu söyleyecektim. Sürekli olarak Oda Bora var yanında.
Eşi.
Eşi ona maymun diyor sürekli. Maymun gel, maymun git. Arkadaşların da dikkatini çekiyor. Diyorlar ki Sadun sen ne yapıyorsun? Zaten şeydeyiz. Bir çöldeyiz. Ne kadar zorlu şartlar altındayız. Seni takibe geldik. Ne yapıyorsun? Ne ediyorsun? Bu cümle nedir? Yani biz bunu algılayamadık. Diyor ki gelsene diyor yanıma. Geliyor. Elindeki alyansı çıkarıyor. Şunun içini okur musun diyor. Açıp alyansa baktıklarında İngilizce my moon. Yani benim mehtabım. Eşim diyor bu espri biliyor. Siz diyor bunu bilmediğiniz için benim ona öyle seslendiğimi zannediyorsunuz.
Biz Türkçe anlıyoruz ama aslında orada o İngilizce.
Yani my moon, sürekli evet. Şakalar yapan, etrafına neşe saçan, çok da yakışıklı da bir adamdır. Yani tam böyle atletik de
ama
bir
denizciler
kişidir.
Genelde öyle.
Dolayısıyla
olur.
Yaptığı şakaların sonu gelmiyor falan. Arkadaşlarım bunu şunun için anlatıyorlar. Bu kadar zorlu bir süreçte, bu böyle bir sıkıntılı süreçte bile tek düşüncesi bir şakalar yapmaktı. Çünkü orayı rahatlatmak gerekiyordu. Ama bir şeyden belki de şu anlamda bu şakalara başvuruyordu. O kadar teknesinin üzerine düşüyordu ki o çölden geçip tekrar Akdeniz'e ulaşacakken başına bir şey gelecek diye hiç durmadan kontroller, işte direkler yerinde mi, diğeri hasar gördü mü diye perişan oldu ama onu oraya çıkardığı zaman çok rahatladı.
Sonra da devam ediyor.
Evet.
Ahmet Hocam.
Efendim?
Hakikaten hayal ettiğinde ve o hayale ulaşmak istediğinde bazen o çok klasik bir cümle var ya, her başaranlar çaba harcayanlardan olur ama her çaba harcayan başaramaz, ama başaran mutlaka çaba harcamak çok önemli değil mi? Yani sporda da çok önemli. İşte bir deniz sporu olarak tanımlayabiliriz. O yüzden spor daimanın konusu ve konuğu olarak Sadun Bora'yı, Oda Bora'yı saygıyla anmak için bu programı yapıyoruz. Ne dersin?
Yani şunu söylemek lazım. Şimdi bazı işler vardır. O işler doğrudan doğruya o alanla ilgili gibi gözükmeyebilir ama bıraktığı izlere baktığınız zaman aslında orada yapılanlar çok daha farklı, çok daha etkide bulunabilecek derecede işlerdir. Sadun Bora'nın yaptığı da böyle bir şey. Yani bugün Türkiye'de denizle bir bağ kurduysak ve geriden gelen insanlar denizcilik hayali kurdularsa bunun arka planda ne dersek diyelim Sadun Bora ve sevgili eşinin çok büyük etkisi var.
Onların açtığı bir yol var değil mi?
Tabii ki çok büyük bir yol var. Yani bugün bu alanda yazdığını çizdiğini düşündüğümüz insanlar kimlerse, yani açalım bakalım o kitapları. O kitaplarda mutlaka Sadun Bora ile ilgili bir şeyler olduğunu göreceksiniz.
Çok
çünkü,
doğru.
Çünkü başlangıcı temeli atan Sadun Bora'nın kendisi. Yani bir hayalle yola çıkıyor. Yani az önce Özkan Bey'in söylediği gibi. Bir gün Türk bayrağını da bu sularda dalgalandıracağım hayaliyle çıkıyor ve bunu başarıyor. Yani gerçekten de yani bugün geriye dönüp baktığınızda 60 küsur yıl önce bütün bunları yapabilmek öyle kolay bir iş değil. Yani şimdiki olanaklarla bile kolay olmazken o dönemde bütün bunları yapabilmek çok çok daha zor. Yani iletişim olayının bu kadar daha kısıtlı olduğu, dünyanın şimdiki gibi küresel bir köy olarak algılanmadığı bir dönemden bahsediyoruz.
Tabii.
O yüzden de yani hakikaten yaptığı işin çok çok büyük bir iş olduğunu ve bizim ülkemizdeki denizlerle kurduğumuz bağı değiştirdiğini söylememiz lazım. O yüzden bence iyi ki de ele almışız. Buna vesile olmuş.
Evet, bu öneri ısrarla Özkan'dan geldi. Sadun Boro'yu konuşalım dedi. Ben daha Sadun Boro ismini duyunca hemen dedim. Hemen metni yazıyorsun. İlk hafta konuşuyoruz dedim. Çünkü 1970'lere gidiyorum değerli hocam. İşte Denizli Acıpayam'dayız. 1974 o Kıbrıs Barış Harekatı'nda hepimiz kaygılıyız. Pencereler bantlanıyor, perdelerle kapatılıyor biliyorsun o dönemleri, evet. Zor günleri. Ben daha okula bile başlamamış bir çocuğum. Rahmetli dedemin, annemin babasının kitaplığında bir kitap görüyorum. Büyük boy böyle. Masmavi bir kapağı var, üstünde bir tekne var. Hemen soruyorum anneme babama ne yazıyor burada? Pupa Yelken kim bu? Sadun Boro. Mesela ta o kitaba kadar gidiyor benim anılarım Sadun Boro ile ilgili. Sonra dedem rahmetli o kitabı sen bunu çok sevdin dedi. Bana verdi. Yıllarca ben ona gözüm gibi baktım. 2 yıl önce de artık biz de yavaş yavaş dede olacak yaşlara geldik dedim. Kız kardeşimin oğluna, yeğenime aynı kitabı verdim. Dedim ki bu bir bayrak yarışı. Sen de buna işte yıllarca sahip çık. Sonrasında artık kendin mi tutarsın, başka bir yeğenine mi verirsin diye. Yani Sadun Boro'nun bizim bile böyle hayatımıza değen tarafları var.
Ne kadar güzel ama şimdi düşünsenize yani yaptığınızla hem çok büyük bir iz bırakıyorsunuz hem de aradan nesiller geçiyor ama o nesiller sizi konuşmaya devam ediyor.
Evet.
Yani bu hakikaten çok önemli bir şeydir. Hani bir söz vardır, insan gerçekten onu tanıyan son kişi öldüğünde ölür. Hı hı. Ama öylesi insanlar hiç ölmeyecekler. Öyle bir durum var. Yani çünkü o izler hep devam ediyor. Yani onların bıraktıklarını insanlar sürdürüyorlar. Yazıp çizdi. Ve tabii ki şunu da unutmayalım. Sadun Boro'nun geriye bıraktığı bir takım kitaplar var.
Tabii.
Yani o kitaplar denizcilik dünyasında başucu niteliğini sürdürüyor. Bugün hala işte Marmaris yöresinde onun adıyla anılan bir yürüyüş yolu var.
Tabii.
Yani o yolun olması, bütün bunların gerçekleşmesi bence çok çok kıymetli. Ve yani tabii keşke şunu da söylemek lazım. Yani bütün bu kurduğumuz bağları yaparken ülke olarak biraz daha bütün bunları gerçekleştiren insanlara karşı biraz daha daha böyle şey niyetli davranabilsek, onu da unutmayalım. Yani yani keşke Sadun Boro o vasiyetinin olduğu yere gömülebilseydi. Bu da ayrı bir şeydir. Onu da söylemek lazım. Yani o gemisini bağladığı yere gömülebilseydi. Yani bütün bunları da bence yavaş yavaş başka bir tarafa doğru geçirmeliyiz. Yani böyle kuşaktan kuşağa aktaran. Çünkü bugün Türkiye'de denizcilik dendiğinde adı anılan kişilerin başına Sadun Boro geliyor. Ve eşiyle beraber. Eşi bir Alman ama Alman'dan çok daha fazla bir Türk.
Artık yani bizden biri tabii, bizden biri tabii.
Ve hakikaten o da bizim bağrımızda yatıyor. Yani aynı yerde, aynı mezarlıkta yatıyorlar. O yüzden hakikaten bıraktıkları izle çok büyük katkı koymuşlar. Yani ne desek boş aklımızda.
Biz yayın öncesinde Özkan'la konuşurken bir öneride bulundu Özkan. Aslında dedi filmi bile çekilmesi gerekir Kısmet Teknesi'nin, o dünya turunun, Sadun Boro'nun dedi. Belki de
aslında
yakında...
Aslında çok doğru bir tespitte bulunmuş Özkan Bey. Yani hakikaten çünkü bu yani bizim gibi ya da bu alanla ilgili olan insanlar biliyor ama bence Türkiye'nin özellikle de tanıtımı anlamında ya da gelecek nesillere bütün bunların kalması anlamında o Kısmet Teknesi'nin, yani Kısmet Teknesi şu anda sergileniyor İstanbul'da ama bilinmesi anlamında bence buna ihtiyaç var. Çok doğru bir öneri.
Detaylara bakalım, Özkan'dan alalım hocam.
Şimdi tamam. Türk sinemasında tabii ki birçok senaryo görüyoruz ama biz biraz hani sporla çok fazla işçi olduğumuz için bazı hikayelerin hakikaten nasıl atlandığına ben inanamıyorum.
Mesela bir Naim filmini konuştuk, ne kadar güzel bir
yani,
emek
yani, değil mi? Yani hatıralar geldi gözümüzün önüne, kendi gençliğimiz geldi vesaire. İşte bu bununla çok daha etki uyandırabilecek bir şey. Çünkü işin içerisinde deniz var. İşte uğranılan o tehlikeli
bütün
var.
Bütün denizlerde dalgalanan Türk bayrağı var.
Gibi yani öyle aksiyon o kadar uygun ki böyle bir senaryoya. O yüzden söylemiştim. Bir de şeyi söyleyeyim yani Sadun Bor durmadı. 1977-79 arasında tekrar bir sefere çıktı. Bu sefer 8 yaşındaki kızları adı ne olabilir? Deniz koydular kızlarını o da böyle birlikte. Amerika'nın doğu sahillerini ve okyanusu bir kez daha dolaşıyor. Bakın yani hiç de durmuyor. Devamında şunu da söyleyeyim. Mesela gemisiyle özür dilerim teknesiyle 150 bin deniz mili yapmış.
150 bin
ve 46 yıl kullanmış. Şimdi ben bütün bunların dışında benim özel kendi adıma söyleyebilirim. Dikkatimi çeken şu. Bir insan o kadar çok şey yapabilir ki. Ama şey ne olursa olsun kulvarı. Bu bir futbolcu olabilir, basketbolcu olabilir. Yani topluma seslenecek çok farklı davranışlar sergileyebiliyor. Birçok insana ilham verebiliyor. Şimdi biz bir yerden bir yere giderken bir sürü bir telaş içinde olabiliyoruz. Adam nasıl bir şeyi ortaya koyuyor? Ve düşünsenize bir teknede 46 yıl geçirebiliyor. 150 bin işte şey yapabiliyor, mil yapabiliyor. Bu tamamen sevgiyle
adanmışlık duygusu.
Adanmışlıkla. Ben de şu geliyor aklıma işte o zaman. Hangi işi yapıyorsa olursa olsun insan o duyguyu tam yakalayamasa bile yani buradan küçük bir ilham almış bile olsa ciddi anlamda bir ilerleyiş sergileyebilir. Bu tür figürler, bu tür karakterler bence bizim için bu anlamda çok önemli.
Hocam sana bir 60 saniye vereceğim. Sonra 2 dakika biz toparlayacağız, veda edeceğiz. Sana şunu sormak istiyorum Ahmet Hocam. Bu tür spor dalları da İşte tenis gibi biraz böyle toplumlarda şöyle bir algıyla tanımlanır biliyorsun. Ya biraz da bu işler zengin işleri. Evet. İnsanların çok da bunlara paraları da yok, enerjileri de yok. Kısmen haklı olabilir ama bu bir büyük bahane topu olarak da karşımızda durmamalı değil mi?
Tabii şimdi baktığınız zaman aslında spor... spor dediğimiz alanla ilgili olarak bütün bunları söylemek işin bir tarafı biraz kolaycılığa kaçmak da geliyor. Ama özellikle bu söz konusu olan Sadun Bor'un örneğinde olduğu gibi burada paranın da ötesinde o hayalleri kurmak ve bunu gerçekleştirmek için çaba göstermenin olduğu gerçeğini de unutmamak lazım. Az önce konuşurken dile getirmiş olduğunuz kendi kendisine sponsor olma meselesi var. Yani onun için bunu gerçekleştirmek için yıllarca adım adım böyle adeta ilmek ilmek öğren bir kişi var karşımızda. Onu da unutmayalım.
Evet.
Yani bütün bunlar öyle o kadar kolaylıkla gerçekleşmiyor. Yani cebinde insanın parası olması bütün bunları yapabilmesi anlamına gelmez.
Tabii. Dolayısıyla bu tezin de az önce sana soru olarak yönelttiğim tezin de tam anlamıyla doğru olmadığını kanıtlamış oluyoruz ki bu da iyi bir şey. Bahanelerin arkasına sığınmadan üretmemiz gerekiyor. İnsan olarak üretmemiz gerekiyor. Değil mi?
Yani yapmamız gereken şey bu dünyaya geliş amacımızı sonuna kadar kovalamak ve çalışmak ve geride iyi bir şeyler bırakmak ki Sadun Bora ve sevgili eşinin yaptığı şey de bu. Yani iyi ki de bütün bunları yapmışlar ve biz bu aradan yıllar geçmesine rağmen biz bunları konuşabiliyoruz. Çok büyük bir ihtimalle aradan uzun yıllar geçtikten sonra gene konuşulacak. Çünkü konuşularak bitmeyecek bir mirası bıraktıkları için çok büyükler.
Nasıl Sezen Cumhur Önal'ın şarkısında selam olsun Barbaros'a deniyorsa, yüzyıllar sonra bile Barbaros'a bir selam oluyorsa, Sadun Borolara da selam olacak elbette.
Selam olsun.
Çok teşekkür ediyorum hocam.
Rica ederim.
Yine görüşmek ümidiyle. Sağ ol. Özkan'cığım bir 60 saniye var.
Az önce hocama cümleyi verdiğiniz için son bir şey söyleyecektim.
Tabii.
Sadun Bora dediğim gibi hiç durmadı. 2001'de bu sefer Eralp Akkoyunlu diye bir arkadaşıyla birlikte yeni bir tekne yaptılar. Adı Yosun ve yine bir büyük okyanus turunu.
Ne güzel isim ya değil mi Yosun?
Gerçekleştirdiler. Yani hayatın sonuna kadar denizlerdeydi.
1925'te başlayan bir ömür yolculuğu sevgili dinleyiciler. 2015'te nihayetleniyor. 87 yıllık bir ömür, dolu dolu yaşanmış bir ömür. 30 dakikaya tabii ki bu kadar sığabilir. Biz bir pencere açıyoruz. Siz oradan Sadun Bora'yı, Oda Bora'yı, Kısmet Teknesi'nin o unutulmaz seyri seferini birçok kaynaktan daha detaylı inceleyebilirsiniz. Eda Kotanoğlu, Tolga Kökten, Ahmet Talimciler, Özkan Pekesen ve Spor Daima programının prodüktörü, tüm ekip arkadaşlarım adına ben Murat Örem, hepinize sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Haftaya yine birlikte olabilmek ümidiyle Allah'a ısmarladık.
Spor Daima. Spor Daima.